Ayrım 8.
Sen de biraz yemeğine dikkat et, topla kendini. Divanın köşesine oturdu. Zayıflık yine iyi be evladım. Asıl şişmanlık çok kötü. Ne olacak benim bu halim? Bu kalp bu koca gövdeye nasıl kan yetiştirecek? Ne zamana kadar sabredecek bu yürek? Dün doktora gittim, bak onu anlatayım. Yaşlı, beyaz saçlı, tonton bir doktor. Bizim alttaki komşu tavsiye etti. Bir de ona gideyim dedim. Tansiyonumu ölçtü sağ olsun. Bu tansiyon çok yüksek dedi. Zayıflayacaksın. Başka çaresi yok dedi bana. A doktorcuğum, onu ben de biliyorum dedim. Ama can sıkıntısı ne yaparsın? Ben cahil kadınım dedim. Kitap mitap okumam. Bu yaştan sonra dikiş filan da dikemem. Ne yapayım? Yemek yapıp yiyorum. Canım sıkılıyor. Pasta yapıp yiyorum. İçim eziliyor, tatlı yapıp yiyorum dedim. Bizim evde bir domuz var. Ona kafam bozuluyor, yiyorum dedim. Onun iki kardeşi var, sağ olsunlar onlar da öbüründen geri kalmıyorlar. Onlara kafam bozuluyor, yiyorum dedim. Başka ne yapayım dedim. Gülüyor, kıkır kıkır gülüyor adamcağız. Ben anlatıyorum, o gülüyor. Beni pek sevdi. Bir gün size geleyim, bana da ikramda bulunursunuz herhalde dedi. Gelin dedim, benim oğlum da doktor dedim. Fahriye Hanım hızlı hızlı neşeyle konuşuyordu. Ama Akın'ın dikkati dağılmıştı bile. Karşısındaki kendisini ilgilendirmeyen bir konuda konuşmayı uzatırsa hemen dağılıverirdi dikkati. Ay bendeki çene değil, motor motor dedi kadın. Kafanızı şişirdim. Ben gideyim, siz rahat rahat konuşun. Akın utanmıştı. Ağzında geveleyerek yalnızca bir estağfurullah diyebildi. Annesinin ardından Turan da kalktı, köşedeki paketi aldı. Ben şunları iyi bir yere saklayayım dedi çıkarken. İki çift nezaket söz etmeyi, kadıncağızı 5 dakikacık dinleyebilmeyi beceremediğine sıkılmıştı Akın. Kalkıp odanın içinde volta atmaya başladı. Bu yönleri hiç iflah olmayacaktı. Hiç sosyal bir insan değildi. Annesi gerçekten kırılmış mıydı, yoksa kendi mi büyütüyordu böyle ufak şeyleri? Derken Turan girdi odaya. Elinde partinin gazetesi vardı. Gazetede son birkaç sayıdır çok iyi yazılar çıkıyor. İşi biraz ciddiye alınca, biraz zaman ayırınca demek oluyormuş. Okuyayım mı? Tuğra'nın gazetede çıkan yazılardan birini beğenmesi ilgisini çekmişti Akın'ın. Kendisi de beğenmezdi nitekim o yazıları. Oku oku dedi. Masanın üzerine çıkıp oturdu. Yüzü Somya'da oturan Tuğra'na dönük, ayakları Somya'nın üzerindeydi. Tuğran okumaya başladı. Basına konan gizli sansür ve aydınların tutumu ile ilgili bir yazıydı bu. Bir an gözü pencereye takıldı. Perdeler açık, dışarısı karanlıktı. Camdan kendini görüyordu. Zayıf, uzun bir vücut kamburunu çıkarmış, masanın üstünde oturuyordu. Karşısında daha aşağıda oturmuş birinin kafasının üstü görünüyordu. Aklına Aylin geldi. İçi sızladı birden. Hep böyle olurdu. Onu düşünmediği bir aradan sonra, Aylin'in her aklına gelişinde ani bir heyecan vururdu kalbine, içi sızlardı. Şimdi şu anda ne yapıyordu acaba? Dikkatini okunan metine vermeye çalıştı. 5. Duvar dibine kadar yürüdü Aylin. Boş bir masa buldu kendine. Çantasını iskemlenin arkasına asıp sırtını duvara vererek oturdu. Bir gazete olsaydı yanında. Bulmacasını çözer vakit geçirirdi. Ama dışarıya çıkıp almaya değmezdi. Makine fakültesinden Emin'i bekliyordu. Çevresine bakındı. Çoğunun yüzleri tanıdıktı. Bazıları kendi okulundandı. Birisiyle göz göze geldi, uzaktan selamlaştı. Sıkış sıkış çok canlı bir kalabalık vardı kahvede. Çoğu masalarda 5'er 10'ar kişilik gruplar halinde toplanmışlardı. Kimisinde neşeli, şamatalı, kimisinde ciddi bir şeyler konuşulup tartışılıyordu. Arada tek tük oyun oynanan masalar vardı. Birçok günlük haber gazetesi çarpıyordu insanın gözüne. Masaların üzeri dergiler, kitaplarla doluydu. Şu dönem herkesin elinde dolaşan sanat dergileriyle. İnsanlar, kılık kıyafetler hep birbirine benziyordu. Makyajsız, sade giyimli, kısa ya da toplanmış saçlı kızlar, kadife pantolonlar, bol pazen elbiseler, süet botlar, çoğu esmer, kısa saçlı, bıyıklı erkekler ve bir sürü gözlük. Şimdi dışarıdan bir faşist gelse ya da bir sivil polis baksa şu kalabalığa, kim bilir ne kadar ürkerdi. Kim bilir neler konuşuluyordu bu masalarda, hangi eylemler planlanıyordu. İçin için güldü. Gerçek durumu iyi ki bilmiyorlardı. Masaların çoğunda ne ilgisiz ne eften püften şeylerin konuşulduğunun farkında değillerdi. Bu kalabalığın en az 1/4'ünün örgütlü olmadığını, örgütlere karşı da o denli yakın duygular beslemediklerini nereden bilebilirlerdi? Adamlar solun gücünü çok abartıyorlardı. Radyodan, televizyondan her gün konuşmalarını duydukça, gazetelerde köşe yazılarını okudukça, iktidardakilerin devrimci gücü gerçek ve ciddi bir tehlike olarak değerlendirdiklerini gördükçe, insanın ister istemez göğsü kabarıyordu. Fakat bu sağın eski bir taktiğiydi. Olduklarından güçlü zannedildiklerini biliyordu. Aynı zamanda üzerlerindeki baskı ve terörü haklı çıkarmak için zannettiklerinden de güçlü gösterildiklerinin farkındaydı. Bu Salim Baba'nın kahvesi de benzerleri gibi öğrencilerden esirgenen okul kantininin yerini tutmuştu bir dönem. Lisenin kısıtlayıcı havasından kurtulup daha serbest bir ortama girmenin, özgür ve üniversiteli olmanın tadını öğrenciler en önce ve en iyi buralarda çıkarırlardı. Bir dönem geldi, siyasi mücadelenin kızışmasıyla kesin olarak saflaştılar. Çoğu solun bir kısmı da sağın kitle çalışması alanı haline geldiler. Gerçi giderek daha kanlı geçen çatışma ortamında asıl karargahlar önemleri gün geçtikçe artan gençlik dernekleriydi. Fakat onlarsız da yapılamıyordu. Aynı zamanda birer ders çalışma merkezi durumunda olan kahvelerde en fazla ders notu, teksir getirme yarışına giren siyasetler derslerden kopmamış demokrat kitleden adam kafalamaya çalışırlardı. Sıkı yönetimle birlikte dernekler bir bir kapatıldı. Siyasi kadrolar artık öğrenci kahvelerindeydi. Kısa zamanda bazıları gruplara göre de paylaşılarak politik karargahlar haline geldiler. Buna koşut olarak gerek resmi güçlerin, gerekse karşıt grupların saldırıları da artmıştı. En tehlikeli günlerde silahların patladığı, kanın gövdeyi götürdüğü anlarda bile ıstakalarını terk etmeyen okeyciler ve bilardocular haricinde demokrat kitlenin ayağı kesilmişti. Şimdi yeni dönemde siyasi örgütlerin birbiri ardınca darbeler yemesi, siyasi canlılığın sönmeye yüz tutmasıyla eski kitlevi özelliklerine geri dönüyorlardı. Aylin'e Emin'in randevusunu ders sırasında amfide karşılaştığı arkadaşlarından biri vermişti. Bugün 8 günlük ihtiyat kaçaklığından sonra okula gittiği ilk gündü. Rıdvan gözaltından çıkmış, haber göndermişti. Dediğine göre Atilla amfide konuşma yaptığını kabul etmiş, vizelerle ilgili bir konuda konuştuğunu, başka konuya değinmediğini ifade etmişti. Onu yakalayan askerler artık gerçekten konuşmayı duymadıklarından mı, yoksa meseleye fazla bulaşmak istemediklerinden mi bilinmez, onu yalanlamamışlardı. Ayrıca Atilla bu işte yalnız olduğunu, kendisine yardım eden birinin bulunmadığını söylemişti. Sanadığının aksine üzerinden bildiri falan da çıkmamıştı. Rıdvan ise tuvalete gitmek için kapıdan çıkarken yakalandığını söylemişti. Nedense siyasi şubeye götürülmeden mahkemeye çıkarılmışlar, Rıdvan serbest bırakılmış, Atilla ise tutuklanmıştı. Merhaba dedi yanı başında bir ses. Dalıp gitmişti Aylin. Aa sen miydin? Otursana şöyle. Birdenbire Yusuf'u karşısında görmek onu sevindirmişti. Arkadaşı oturmadan ayakta cevap verdi. Ben 2 saattir buradaydım zaten. Çıkarken seni gördüm. Bir ne var ne yok diyeyim dedim. Nasılsın? Uzunca boylu, solgun ince yüzlü biriydi. Seyrek sakallarının hayli zamandır jilet yüzü görmediği belli oluyordu. İyiyim dedi Aylin. İyi ki gördün beni. Ne kadar zaman oldu, bir doğru düzgün konuşamadık. Eskilerle konuşmaya hasret kaldım. Vaktin varsa biraz kalabilirim. Oturdu Yusuf. Aylin tüf der gibisin elini salladı. Aksi gibi şimdi vaktim yok. Zaten hep böyle oluyor. Vaktim olunca arkadaş olmuyor, arkadaş olunca vakit olmuyor. Bir vatandaşı bekliyordum aslında, şimdi gelir. Ne yapalım dedi Yusuf gülerek. Şansımız yokmuş, bir dahaki sefere. Ben kalkayım o zaman. Bir dakika olsun otur, bir çay söyleyeyim. Ben de içmedim, birlikte içeriz. Yo sağ ol, ben neredeyse 10 bardak içtim. Sen içeceksen söyleyivereyim. Acelesi yok, boş ver. Nasıl gidiyor işler? Fena değil. Senin mahkeme işinde bir gelişme var mı? İyi gitmiyor. Kafamı takmamaya çalışıyorum ama. Morali bozuk bir yüzle neyse der gibi baktı Aylin'e. Orta masalardan birine kaydı gözleri, sonra devam etti. Avukatla görüş, şahitleri ayarla, mahkeme günlerini takip et, bir yığın iş. Biliyorsun benim dava sivil mahkemede. Hakimle yüz yüze görüşmek istiyorum. Bir randevu ayarlama peşindeyim. Çok iyi. Görüşebilecek misin peki? Çalışıyorum. Okulun önünde bir arkadaşla buluşacağım. Hakim onun uzaktan akrabası oluyormuş, bakalım. Uzaktaki bir arkadaşına geliyorum manasını işaret etti. Ben kalkayım. Bak az daha unutuyordum. Emin'i görebilir misin? Şimdi onu bekliyordum zaten. Çok iyi. Söyle ona memleketten babası geldi. 2 gündür onu arıyor. Adamcağız beni buldu. Ben de evinin adresini verdim. Herif oraya da gelmemiş. Burada bir akrabaları varmış. Şimdi onlarda kalıyor babası. Unutma, bir söyleyiver. Tamam. Gelince hemen söylerim. Yusuf kalktı. Birbirlerine iyi şanslar ve iyi günler dileyerek ayrıldılar. Bu adam teknikte hareketin ilk adamlarındandı. 2 yıl kadar önce tüm sorumluluklarını bırakmış, yalnızca bir taraftar durumuna gelmişti. Daha ilk yıllarda önderlerle yıldızı barışmayan muhalif yapıda kadrolardandı. Hareket içinde Hizip ortaya çıkınca bir süre çekimser kalmış, bu yüzden o günden sonra kendisine kuşkuyla bakılır olmuştu. Sonunda kendi deyişiyle pilinin bittiğini söylemiş ve ayrılmıştı. Yeri gelince ben yukarıdakilerin yapısını iyi bilirim der dururdu. Ona göre örgütün zaaflarını düzeltebilecek kapasitede sadece 1-2 kişi vardı. Onlar üstesinden gelebilirse gelirdi bazı şeylerin. Yoksa bu hareketin iflah olacağı yoktu. Fakat bunları ulu orta herkese söylemezdi. Kendisi mücadeleyi bırakınca türlü teorik bahaneler bulup örgüte ve örgütlülüğe kara çalanlardan değildi. Eski çevresinden kopmamıştı. Zaten süren davalar yüzünden istese de ilgisiz bir kişiliğe bürünebilecek durumda değildi. Yusuf'la her karşılaşması halinde buruk çağrışımlar uyandırırdı. Hayalleri okula girdiği ilk yıllara dönerdi. Olaylar öyle hızlı akıp geçiyordu ki 3-4 yıl öncesi mazi gibi geliyordu insana. O dönemin toy devrimcileri için Yusuf çok şey demekti. Onun elinde büyümüşlerdi dense yeriydi. Ortalığı çekip çeviren 4-5 kişi vardı. Hayri, Yusuf, Selami, Faik ve başka 1-2 kişi. Yapılanlar topluca oynanan çok zevkli, eğlendirici bir oyundu adeta. Oyunu idare edenler de işte bu insanlardı. Onlar başlarında oldukça tehlike, insana ancak gurur veren heyecanlı ihtimallerden başka bir şey değildi. Başarılan görevler en önce onların gözüne girmeyi, sevgi ve takdirlerini kazanmayı getiren övünç kaynaklarıydı. Konuşma tarzları, el kol hareketleri, mimikleri elde olmadan benimsenirdi. Onların kullandığı deyimler kullanılır, sorunlar onların üslubuyla anlatılırdı. Bir anı canlandı. Mimarlığa başladığının ilk haftasıydı. Okul çıkışında gazete satarken yakalanmıştı. Yasa dışı bir eylem olmamasına rağmen polis gazete satanların, bildiri dağıtanların üstüne saldırır, yakaladıklarını gözaltına alırdı. Polisler onu ekip arabasına bindirirlerken Yusuf yetişmişti. Tek başınaydı. Fakat polislerin karşısında sanki amirleriymiş gibi rahat ve emrediciydi. Tutup çıkarmıştı arabadan aileni. Ya şimdi? Böyle bir insanla konuşmaya bile zamanı olmuyordu. Üstelik kanıksamışlardı bu durumu. Ne biçim insanlarız biz? Akıntıda sürükleniyoruz. Düşüncelerimizi, dertlerimizi, beklentilerimizi açıp doya doya tartışacak ne alışkanlığımız var ne fırsatımız. Bir Yusuf mu? Kaç tane arkadaşım var benim? Bazı konularda biraz açığız ama belli konularda sımsıkı kapalı. Kaçının gerçek sorunlarını biliyorum ya da içimde yaşıyorum. Neden insanlar yüreklerini kapatıyorlar birbirlerine? Niye bu güvensizlik ya da çekingenlik? Birini anlayabilmek için doğrudan doğruya konuşmak yerine bir dizi sembolü yorumlamak, yığınla şifreyi çözmek zorundasın. Böyle bir çevrede bile. Aylin ilk görüşte anlaşılamayan çekingenliğine karşın hemen her türlü çevreye girebilen, uyum sağlayabilen bir insandı. Çocukluğundaki uyumsuz, hırçın, kavgacı, mizacı yıllar geçtikçe yerini sakin, yumuşak, uyumlu bir yapıya bırakıyordu. Çevresindeki herkesle sonu gelmez çekişmeler ve suçluluk duygularıyla geçmişti küçüklüğü. Lise yılları yakın arkadaşlık ilişkileriyle mutlu bir dönemdi. Şimdi içinde bulunduğu çevreyle ise geçmişte hiçbir çevreyle kaynaşmadığı kadar kaynaşmıştı. Yeni yetim çağının haylaz, eli avuca sığmaz, kavgacı kızı artık ağırbaşlı olgun bir kişilik kazanmıştı. Bazılarında saldırganlık eğilimlerini açığa çıkaran politikleşme ona vakar getirmişti. Lise arkadaşları ailindeki değişikliği görünce şaşırırlar, geçmişte hayli sık hedef oldukları tepkiselliği bulamayınca hayal kırıklığına uğrarlardı. Ondaki gizli utangaçlığı olduğu gibi bastırılmış kabadayılığı da sezebilmek için dikkatli bir gözlemci olmak gerekirdi. Önemli bir iç hesaplaşmadan geçmeden girmişti bu yola. O yıllarda arayış içinde olan bir şeyler yapmak, bir ideal için özveride bulunmak, kişiliğini sağlamlaştırmak ve kanıtlamak isteyen gençler, öğrenciler, aydınlar için hızla politikleşme olgusu uzak durulması imkansız bir kitlesel cereyandı. Dalga içine almıştı şehirleri, kırları, okulları, fabrikaları. Kolejdeki son yılında okulda en güçlü ve adamları en göze çarpan grup hangisi ise ailinde o grubun sempatizanı olmuştu. Yani büyük çoğunluk için rahatlıkla söylenebileceği gibi onun da başka birinde değil, şimdi içinde bulunduğu grupta yer almasına neden olan bir takım rastlantılardı. Doğrudan yana tavır almayı karakterinin önemli bir eğilimi olarak görürdü. Fakat doğrunun türleri konusunda o denli ince düşünmezdi. İnce düşünebilecek ölçüde derinlemesine bilmedikleri konularda rastlantıları değersiz kılacak ölçüde cesaretli kararlar almaları insanlardan elbette beklenemezdi. Çok kitap okumazdı. Ancak çevresinden ne duyarsa eksiksiz kaydedebilen bir hafızası vardı ve bu yüzden teorik bilgisi kuvvetli kabul edilirdi. Fazla çalışkan olduğu söylenemezdi. Programlı ve disiplinli sayılmazdı. Fakat zekası ve yeteneklerini ustalıkla kullanabildiği için hareketin disiplinli ve çalışkan bir kadrosu olarak bilinirdi. Kişisel konularda ve günlük yaşantısında uzlaşıcı özellikler gösteriyordu. Ama siyasi meselelerde sekter denilebilecek ölçüde uzlaşmazdı. Beğeni ve takdir görmekten çok hoşlanırdı. Yine de bunu öylesine gizlerdi ki asıl beğeni ve takdiri samimiyeti ve alçak gönüllülüğüyle toplardı. Emin kapıda görünmüştü. Gözleriyle kalabalıkta Aylin'i arıyordu. Kendinden yana baktığında elini kaldırıp salladı Aylin. Emin ona doğru yürüdü. Gülümseyerek gelip masaya oturdu. ''Merhaba, nasılsın?'' ''İyiyim, tam vaktinde geldin.'' ''İşler iyi gidiyor.'' dedi Emin neşeyle. ''Senin dönmen de çok iyi oldu. Teknikte bizi artık hiç kimse tutamaz. Atilla kolay sıyrılır diyorlar ha?'' Elleriyle ıslak ve yağlı saçlarını sıvazladı. ''Evet, dışarıda yağmur mu yağıyor?'' ''Yok canım, kapıdan girerken kovayla ıslatıyorlar. Hadi, ne espri. Annem o kadar söyledi şemsiyeni al diye, dinlemedin bak.'' Emin saçlarını sıvazlamayı bırakmış, şimdi de ellerini ovuşturuyordu. ''Büyük sözü dinleyeceksin.'' dedi abartılmış bir ciddiyetle. ''Sen daha bir şey içmedin mi? Bana da bir çay söylersin o halde. Sen söyle, parası benden.'' Arkasına baktı Emin. ''Hah, geliyor işte. Unutmadan hemen söyleyeyim. Memleketten baban gelmiş, seni arıyormuş, Yusuf söyledi.'' Emin kayıtsız bir ifadeyle ''Buldu beni.'' diye karşılık verdi. ''Bu gece beraberdik. Halamlara gitmiş.'' Cebinden çıkardığı yarım bir simidi dişlemeye başladı. Aylin'e de uzattı. ''İster misin?'' Aylin yüzünü buruşturdu. ''Midem kaldırmaz.'' ''Neden? Pis değil ki. Bu sabah almıştım, cebimde unutmuşum.'' ''Pis değil mi? O cebine neler neler girip çıkıyor. Paralarını oraya koymaz mısın sen?'' ''Koyarım. Ne olmuş?'' ''Bir de temiz diyor. Şuradan birini çağır, üzerine tükürtür daha iyi be. Sen söyle bakalım. Nedir iyi giden şeyler?'' Çayını aldıktan sonra uzun uzun karıştırdı Emin. Dalmıştı herhalde. Cevap vereceğe benzemiyordu. Seni bekliyoruz galiba. Bir soru sorduk. Nedir iyi giden?'' ''İyi giden şu. Peder ilk kez kavga etmeden adam gibi ayrıldık. İlk kez halimden biraz memnun olur gibi oldu. Neyse, bu seni niye ilgilendirsin?'' ''Niye ilgilendirmesin? Elbette ilgilendirir. Asıl diyeceğim o değil. Boykot meselesinde iyi gelişme var. GD'cilerle anlaştık. Biraz sonra onlarla birlikte ST'cilerle konuşacağız. Galiba onlar da kabul edecekler.'' Aylin heyecanla dirseklerini masaya dayadı. ''Çok iyi ya. Nasıl oldu bu, anlatsana.'' ''GD'ciler beklemediğiniz kadar duyarlı çıktılar. Dün onlardan biriyle konuştum. Bizim okuldaki sırıkla. Meseleye çok olumlu yaklaştı. Yani bu iş olacak gibi görünüyor. Yalnız adam boykot yarım gün olsa iyi olur dediydi dün. Öğleye kadar olsun dedi. Öğleden sonra iki fakültede vize varmış. Ben olmaz öyle şey dedim. Olacaksa tam gün olmalı. Yoksa bir şeye benzemez dedim. Hem iş ona kalırsa sabahtan vizesi olan sınıflar da var.'' ''Tarihi de mi kesinleşti? Ya ben hepten uzak kaldım bu işe. Ne zaman olacak?'' ''Henüz kesin bir şey yok. Salı günü için konuşmuştuk.'' ''Niye çarşamba olmasın? Bildiğim kadarıyla o gün vize yok.'' ''Öyle deme hocam. Bir günün çok önemi var. Çocuğu asacaklar. Aslında salı da geç ama pazartesi olsa duyurusu güç olur diye düşündük. Yine de şu vize işi midemi bulandırdı. Boykot başarılı olmazsa her bakımdan kötü olur. İşin gerçeği salıda üsttekiler ısrar ediyor. Bana göre de çarşamba daha uygun. O zaman şöyle yapalım. Adamlar salı olsun ve yarım gün olsun diye diretirlerse veya çarşamba olsun derlerse çarşamba olsun. Emi düşünceli bir yüzle bakalım dedi, saatine göz attı. Bir saat sonra buluşacağız. Aylin gülerek arkasına yaslandı. Helal be. Bakıyorum tek başına dişleri pekala yürütüp götürüyorsun. Galiba iyi giden işlerden biri de bu. Bu söz Emin'in hoşuna gitmişti. Fakat bir dalga geçme payı olmasın diye tedbirli cevap verdi. Yok be hocam, görüşmelere eskiden de ben gidiyordum. Değişen bir şey yok. Boş ver, şaka dedim. Ama işlerin iyi gitmesi gerçekten iyi. Tek başına götürdüğün de doğru üstelik. Peki Yılmaz ne yapıyor? Onu hiç görmüyorum ortalıkta. Bırak Allah aşkına. Yılmaz yine kendi binasıyla ilgileniyor. Varsa yoksa okulu. Atilla ile sen ortadan kaybolunca sorumluluklarını hatırlar belki dedik. Yok. Öyleyse bu konuyu ciddi olarak gündeme getirelim. İlk toplantıda baş gündem maddesi bu olsun. Sen şimdi bana bir randevu ver. Sizin görüşme bitince benim de bilgim olmalı. Tamam. Yalnız bir haberim var. Bedri Hoca sana bir randevu yolladı. Ya saat kaçta, nerede? Saat 3:30'da Ortaköy'de. Niye söylemiyorsun be hoca? Diye ayağa fırladı Aylin. Hemen çıkmam gerekir, geç kalıyorum. Sandalyeden çantasını kaptı. Emin alaycı alaycı güldü. Daha 45 dakika var yahu. Sana bir haller olmuş. Aylin buluşmalarına giderken yolda geçecek zamanı çok iyimserce hesaplardı. Gerçi 3-5 dakikadan fazla geç kaldığı pek olmazdı ama o yüzden Emin'le çok tartışırlardı. Ben işimi bilirim dedi. O yolda inşaat var, trafik sıkışıktır. Ne zaman buluşuyoruz? 5'te buluşalım. Meydandaki duraklardan en baştakinde. Bedri ile nerede buluşacağız? Eskiden buluştuğunuz bir pastane varmış. Onun ilerisindeki telefon kulübesinin orada. Yol inşaatını geçmelerine karşın trafik açılmamıştı. Dolmuş yavaş yavaş ilerliyordu. Saatine baktı. Rahat yetişirdi. Yılmaz'ın durumu öteden beri kafasını kurcalıyordu. Tüm eleştirilere rağmen kendini sınırlamakta diretiyordu. Okulundaki kitle ilişkileri iyiydi. Madendeki adamlar adeta ağzının içine bakıyorlardı. Ne var ki dışarıya açılmadıkça, başka okulların sorunlarıyla ilgilenmedikçe üniversite komitesinde bulunmasının bir anlamı yoktu. Onun yerine komiteye Selcan ve Tahir'den birini ya da ikisini birden almak iyi olacaktı. Ayrıca merkezi ve kitlevi gençlik komiteleri her bölgede birleştiriliyordu. Aynı kişilerden oluşan iki ayrı örgüt lüks hale gelmişti. Bedri ile galiba bu konularda görüşeceklerdi. Ona önerilerini söyleme fırsatı doğmuştu. Son durumu değerlendirdikçe hem gururlanıyor hem telaşlanıyordu. Koca üniversitede yönetici konumda bir Emin vardı, bir Tahir, bir de kendisi. Üniversitede yetişen 20'den fazla kadro ya gençlik hareketinin merkezi yöneticileri arasına katılmış ya da işçi kesiminde çalışmak üzere partiye örgütlenmişti. Atilla üniversitede kalanların en tecrübelisiydi. O da yoktu şimdi.